Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 9 Eylül 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Covid-19 notlarım, Afganistan notlarım var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus'un öfkeli bir çağrısı oldu. Tamamlayıcı aşıları en azından bu yıl sonuna kadar durdurmak gerektiğini söyledi. Aşı adaletsizliğine dikkat çeken bir açıklama. Aşılamalarla ilgili Türkiye'den de başlıklar var, dünyadan başlıklar var. Size aktaracağım, kış geliyor. Tartışmalarda dördüncü dalga, yeni kapanmalar olmasa bile vaka sayılarında düşüş yok efendim. Afganistan'da Taliban geçiş hükümetini ilan etmişti ve dün aktarmıştım size hükümetin bileşimini. Tabii eski Amerika'nın da serbest bırakılmalarında katkı yaptığı, arananlar listesinde bulunan isimler vardı. Kapsayıcı olmaktan uzak, tüm erkeklerden oluşan, dünyanın sanki bir karşılığı olabilirmiş gibi çağrı yaptı. Bir geçiş hükümeti duyurmuşlardı. Uluslararası tepkiler, dün ilk etapta Çin'den, Amerika'dan kısmen tepkiler gelmişti ama bugün daha yoğun. Çin dışında da çok sahip çıkan kimse yok gibi gözüküyor yeni Taliban hükümetine. Bu arada Afganistan kentlerinden de protesto gösterileri son 3 gündür özellikle kadınların başını çektiği. Bugün biraz hem geçiş hükümetine bakacağız. Yeni geçiş hükümeti Afganistan için ne anlama gelecek? Uluslararası tepkiler ne anlama geliyor'a bakacağız. Hem de bu protesto gösterilerinin işaret ettiklerine programın ikinci yarısında doçent Doktor Hakan Güneş'e bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan başlıklar var. Onları aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da özellikle Fas'taki genel seçimlerde Fas'ın AKP'si denilen İslamcı Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi onların da ismi, çok büyük bir hezimete uğradı. Oyları çok büyük miktarda azaldı. 2016 seçimleriyle kıyaslandığı zaman birazdan aktaracağım Fas'taki gelişmeleri de. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar ediyoruz. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalından da izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz bizi. Onu da Twitter'dan şimdi arkadaşlarla paylaştılar. Linkini paylaşıyorum. Özellikle de YouTube kanalından izlerseniz, like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünya genelinde 222,5 milyon vakaların sayısı, can kaybı 4.6 seviyesinde muhafazakar hesaplamalarla söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü bu koşullar altında basın toplantısı düzenledi. Dünya genelindeki duruma dair değerlendirmeler yaptı Cenevre'de. Tedros Adhanom Ghebreyesus Etiyopyalı diplomat. Video konferans yöntemiyle yaptığı değerlendirmede aşıların dünyada 5,5 milyar doz aşı uygulanmış durumda ama bunların %80'i orta ve üst gelirli zengin ülkeler tarafından uygulandı dedi. Her ülkenin nüfusunun en az %40'ını aşılaması gerektiğini anımsattı. Ölüm oranlarının yükseldiğini söyledi. Geçen yıl Ekim ayından bu yana son bir yıllık çeteleyi çıkarttığın zaman neredeyse 70 bine 50 binden fazla insan her hafta diyor Ekim ayından bu yana hayatını yitirdi diyor. Düşük gelirli ülkeleri aşılama hedefine ulaşamazsak bu işten paçayı sıyıramayacağız vurgusu yapıyor. Hiçbir düşük gelirli ülkenin de hedeflere ulaşamadığını söylüyor. Nedir hedef? %90 mesela gelişmiş ülkeler %90'ı %10 hedefine ulaştı. 70'ten fazlası %40 hedefine ulaştı aşılama bağlamında söylüyorum. Dolayısıyla moratoryum çağrısı yaptı. bu yıl sonuna kadar artık bu hızla üçüncü aşıları vurmaktan vazgeçin dedi. Üstelik bir de daha fazla vaat istemiyoruz, aşı istiyoruz diye de vurgu yaptı. Düşük gelirli ülkelerin aşılama oranlarının düşük kalmasının kendi suçları olmadığını söyledi. COVAX programına bağış istiyor ve gerçek anlamda vaat değil de aşı istiyorlar. Şimdi BM Genel Kurulu toplantıları başlayacak bu ayın 20'si gibi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bir küresel zirve önereceği söyleniyor pandemiyle kolektif mücadele açısından. Yani bu kaçıncıdır söylüyorlar, o da acayip. Bu akşamüstü bir konuşma yapacak Amerikan saatiyle tabii ki, 20 Eylül'de başlayacak oturumlar sırasında. Bir takım ülkelere davet de ulaşacakmış ama henüz gitmemiş, bilgilendirme yapılmış. Şimdi Hindistan'da mesela 43 bin vakalar baktığımız zaman, İsrail'de bu işi iyi idare edip nüfusunu aşılayan ülke 6700 24 saatlik vaka sayısı. Almanya'da 4. dalga uyarısı yapıyorlar. Sonbaharda zirve yapabilir diye Robert Koch Enstitüsü açıklama yaptı, 13.000 civarında. Ve aşılamayı arttırmazsak, yani Gebreyesus bu çağrıyı yapıyor ama onlar da aşılamayı arttırmaktan, hatta Almanya'da aşı haftası ilan ediyorlar şimdi, gelecek hafta büyük işte alışveriş merkezleri, iş yerleri, tren garlarında vesaire aşılama çalışmalarına hız verecekler. Slovakya gibi ülkeler 5 yaşından itibaren COVID-19 aşısı vurulabilmesini benimsemiş durumdalar. Küba'da da 2 yaşa kadar indirdiler. Küba kendi aşılarını üretiyor. Zaten küçük bir ülke efendim. Rusya'da mesela COVID-19'a yakalananların %98'inin aşısız olduğu bilgisi aktarıldı. Orada da 18 binlerde dolaştığını belirtelim. Türkiye'de 262 can kaybı, 23.914 dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu vaka sayıları. Fahrettin Koca tabii herkesi uyardı. Toplamda da Türkiye'de 100 milyon doz aşı vurulmuş en son yapılan açıklama. Bugün itibariyle, öğle saatleri itibariyle 50.822.059 ilk doz, 39.488.261 ikinci doz, 9.208.878 üçüncü doz aşı yapıldı. Tabii 6 milyon civarında vakti gelen yeni dozları vurdurması gereken insan var. Fahrettin Koca çağrı yapıyor. Gebreyesus'un çağrısı düşünüldüğü zaman tabii her ülke kendi derdine düşmüş durumda. Böyle bir tabloda açıklıyor. Okullar açıldı bu arada, onları da takip edeceklerini söylüyor Fahrettin Koca. Bugün ayrıca enteresan bir haber de çıktı. Maltepe'de aşı karşıtları, Türkiye'de, dünya çapında, ben aktarıyorum size aşı karşıtlarının Hollanda'da, Fransa'da, Britanya'da yaptıkları yürüyüşleri vesaire. Maltepe Kaymakamlığı İstanbul'da yapılacak olan, cumartesi planlanan daha doğrusu, aşı karşıtı mitingi İzin verilmediğini söyledi mitinge, ama İstanbul Valiliği izin vermiş galiba. KRT televizyonunun haberinde ben de gördüm son dakika yayına girmeden önce. Enteresan bir tablo oluşmuş durumda efendim. Dün El Salvador'daki Bitcoin protestosunu aktaramamıştım size. Orta Amerika ülkesi, ben daha önce kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak benimsediği haberlerini aktarmıştım size. Ama tabii tesadüf, onlar kullanıma soktukları günde 52 bin dolardan bir günde 43 bin dolara inince epey bir darbe yemişler. Daha tabii Bitcoin piyasası çok oturmuş bir piyasa değil. Bir ülkenin para birimini de ona ayarladığınız zaman böyle kayıplar yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da protesto gösterileri patlak vermiş. Biraz fazla riskli bir Orta Amerika ülkesi için efendim. Küresel pandemi dünyasından notlarda, Kenya'da 47 idari bölgede, Afrika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi, 27'sinde kuraklık yüzünden ulusal afet ilan edilmiş efendim. Afrika'nın zengin tarım arazilerini, Türkiye bile satın alıyor oradaki toprakları, büyük batılı şirketler satın alıyorlar ama bir de kuraklık diye bir mesele var. Ulusal afet neredeyse yarısından fazlasını, böyle bir 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda bu kuraklığın etkisini hissedecek diyorlar. Bir de bir çalışma yapmışlar, Kızıl Gezegen Mars'ı nasıl kolonize edebiliriz diye. Orada radyasyon oranları çok yüksek, kozmik ışınlar işte güneş nedeniyle vesaire. Uluslararası bir grup bilim insanı, aşabiliriz biz bunu diye vurgu yapmışlar. Yani dünya bitti, bir de bir tek Mars'ı kolonize etmemiz, sömürgeleştirmemiz kalmış gibi. Evet, şimdi Amerika'dan birkaç not aktaracağım. Afganistan gündemine geçmeden önce Amerika'da başkentte 6 Ocak'ta Donald Trump'ın başkanlık seçimi yenilgisini kabul etmeyip kitlesini sokağa dökmesi, Capitol Hill yani kongre baskını hatırlıyorsunuz. 9 ay geçti, Joe Biden başkan oldu, en az 5 kişi hayatını yitirmişti. Şimdi 18 Eylül'de bu gösteri sırasında sivil hakları ihlal edildiği gerekçesiyle göstericilere destek mitingi düzenlenecekmiş 18 Eylül'de. Daha ziyade Trump'ın tabanından bahsediyoruz. Biraz Amerikan sağının gösterisi olacak. Proud Boys gibi, Oath Keepers gibi gruplar yapacakmış. FBI da bombalı saldırı olabilir diyor. Onlar barışçı gösteri yapacaklarını söylüyorlar. Biden'ın popülaritesinde düşüş 4 ila 7 puanlık düşüş anketler buna işaret ediyor. Trump da 2024'te yeniden aday olur mu tartışmaları vardı. Böyle 11 Eylül'e doğru gidiyor Amerika. 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olacak 2 gün sonra Amerika'da. Ve Biden'ın 3 Eylül'de imzaladığı kararname gereği gizli belgelerin açıklanması lazım. Ne kadar açıklanacak bilmiyoruz ama bugüne kadar sızıntılar Obama döneminde sonra üstü örtülenler, Suudi Arabistan 15 hava korsanı, İkiz Kuleler ve Pentagon'u vuran uçaklarda Suudi vatandaşıydı. Suudi Arabistan da reddediyor bunu. Şimdi Suudi Arabistan'ın Amerika'daki Büyükelçiliği açıklama yapmış, artık hepsini açıklayın biz kurtulalım, sürekli herkes bizi suçluyor demeye getirmişler. Efendim, enteresan. Tabii El-Kaide'nin düşüncesi, ideolojisi, eylemleri sadece Amerika'yı değil bizi de hedef alıyor gibi de. İdeolojik olarak farkını çok çözemedim Suudilerle ama neyse. Terörizme karşı işte Suudiler dünyanın bir parçası diyorlar. Evet. 11 Eylül anlamlı bir tarih olacak bu sene, 20. yıl dönümünde Amerikan yönetimi NATO ile birlikte geri çekilmeyi 31 Ağustos'ta tamamladı. Taliban'ın geçici hükümeti dediler. Yeterince kapsayıcı değil ama bakın bu geçici, işte yenisi gelecek filan. 30 üyesi de Paştun olan 33 üyeli, tümü erkeklerden oluşan efendim, geçici hükümeti ilan etti Taliban. 11 Eylül'de. Manidar bir tarihte yemin edecekleri belirtiliyor. Kaynaklar söylemiş bunu. Yemin törenine de Çin, Katar, Türkiye, Rusya, Pakistan ve İran'ı davet ettiklerini söylüyorlar. Dün Almanya ile ilgili, Almanya'nın Afganistan'daki durumu ile ilgili haberlerin içerisinde Merkel'in de davet edildiği bilgisi vardı. Resmi bir açıklama olmadığı için tam bilemiyorum ama dün gördüm ben ve aktardım size, bakalım söz konusu olacak mı? Tabii daha çok diplomatlar, dünyada çok da olumlu karşılanmadı Taliban'ın geçiş hükümeti. Birazdan doçent Dr. Hakan Güneş'le de konuşacağız. Taliban bu hükümeti açıkladıktan sonra bütün protesto gösterilerinde, izinsiz gösterileri de yasaklama kararı aldı. Ahlak polisi geri dönüyor Afganistan'a. 1996-2001 yıllarında Amerikan işgali öncesinde vardı. Erdem'in Teşviki ve Ahlaksızlığın Cezalandırılması Bakanlığı, şimdi Rehberlik ve Çağrı Bakanlığı diye böyle yumuşak bir isim koymuşlar. Tabii kadınlar en başta bu işin hedefi olacak. Bu arada Taliban kendi kapalı kadın kitlesini de sokağa dökmüş Kunduz'da. Onlar da Taliban bayraklarıyla gösteri yapmış durumdalar. Kadın Bakanlığı, Kadın İşleri Bakanlığı'nı filan da kaldırdılar. Hatta kadınların spor müsabakaları yapmasını da yasaklıyor Taliban. Yani oraları buraları gözükür diye bir gerekçe de açıklamışlar kendilerinden bekleneceği üzere. Şimdi Katar'ın bugün açıklamaları var. Katarlılar teknik heyet gönderdiler Kabil Havaalanı'na ve oradan Afgan vatandaşı olmayanlar için uçuşların yeniden başlayacağını söylediler. Amerikalı bir takım kaynaklar da kaldığı söylenen 200 kadar Amerikan vatandaşının charter uçaklarıyla bugünü işaret ediyorlardı. Afganistan'ı terk etmelerinin beklendiği. Zalmay Halilzad Doha'da çok baskı yapmış Taliban heyetine ve onun üzerine bunları organize ediyor. Amerika yaklaşık 40 bin Afgan'ı alacak bu tahliyelerle. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Yani 20. yüzyılda insanların kendi ülkelerinde kalıp idealleri uğruna toplumlarını dönüştürmek için mücadele ettikleri, savaştıkları ya da ya politik mücadele verdikleri bir yüzyılda, ama 21. yüzyılda aman Afganistan'ı boşaltalım, Afganlar orada kalmasın. Anlaşılır tabii ki Taliban'ın şeriat dayatması altında yaşamalarını istemek ve beklemek çok da hoş bir şey değil belki, ama bir yandan da böyle bir nüfus göçünü özendiren. Zaten Suriye'de de öyle değil mi? Ay Suriyelileri çıkartalım oradan, ay Afganları çıkartalım o. Yani insanlar peki neyin mücadelesini kendi memleketlerinde nasıl verecekler? Gidip Amerika'da mı verecekler? Böyle, bu enteresan bir olgusal bir şeye işaret etmek için söylüyorum bunları. Yoksa tabii ki sürgüne gitmek her dünyada, her baskıcı rejimde söz konusu olur ve anlayışla karşılamak gerekir. Bu bir böyle bir fenomen haline geldi ama. Aman Afganları çıkartalım. Kim kalacak geriye Afganistan'da iyi bir şeyler için? Nasıl mücadele edecek? Onun üzerine düşünen kimse yok vallahi. Çok enteresan. Evet, velhası tabii Taliban'ın Merkez Bankası, ekonomi bakanları falan böyle değişik tipler, sosyal medyada fotoğrafları, onlar da işbaşı yapmış durumdalar. Amerikan bankalarındaki 10 milyar dolarlık dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını talep ettiler Taliban yönetimi. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in kara listesinden Taliban hükümetinin üyelerinin çıkartılmasını istediler. Son Yahudi Zebulun Simantov, bu tahliyeler sırasında gündeme gelmişti. Afganistan'ın tek Yahudisi. O da günler önce ayrılmış. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu bunu duyurmuş. Herat vilayetinde doğmuş kendisi. Aslında kendisini Amerikalı, İsrail asıllı bir iş adamı çıkartmış. Özel jetiyle anladığımız kadarıyla. Bir de o para da istemiş galiba. Öyle haberler var İsrail medyasında. Şimdi Taliban'ın geçiş hükümetine gelelim. Özellikle de tabii Panjshir Vadisi'ne odaklanan, ki Taliban'ın hala tümüyle ele geçirmediğini söylüyor direniş cephesi. Afganistan'ın Duşanba'daki büyükelçisi sürekli olarak Muhammed Zahir Akbar, bu geçiş hükümetini tanımayın, bunlar teröristlerden oluşuyor diye açıklamalar yapıyorlar. Bunu tekrarlamışlardı ve Pakistan tabii bu geçiş hükümetinden bütün parmaklar Pakistan'ı gösteriyor. Pakistan da ilkini 5 Eylül'de yapmıştı. Afganistan'a komşu ülkeler toplantısı düzenledi. 6 komşu ülke sanal toplantıda bir araya geldiler. Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan var bunların içerisinde. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi açıklamalar yapmış. Yani pragmatik bir yaklaşımla bizim bakmamız lazım şimdi Afganistan'a filan demiş, ama İran, Pakistan'ın ve tabii Körfez'in de, pazartesi günü konuşmuştuk Doktor Bilge Han Alagöz'le bu konuyu, Pakistan ve Körfez'in etkisinden rahatsız İran. İran Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian'ın açıklamaları var bu toplantıda, yansımış medyaya. Pakistan'ın Afganistan'da hükümete müdahale etmesinden hoşlanmamış durumda İran, o anlaşılıyor. Özellikle Pakistan İstihbaratı'nın başkanı gitmişti Kabil'e bu hükümet açıklanmadan. Çünkü kendi içlerinde bu savaş ağları çarpıştıkları için, çatıştıkları için. Velhasıl sonuç itibariyle İslamabad'a atıfla bu Pakistanlılar çok müdahale ediyorlar. Hop demiş Panjshir'dekilerin bu arada direnişine ağır darbe vurulmasından da İran'ın hoşnut olmadığını dile getirmiş. Anlıyoruz sözlerinden, açıklamalarından. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki çeşitliliği yansıtan bir hükümet olması gerektiğini söylüyor. İrani halklar var tabii, onların bakış açısıyla kendilerine yakın halklar. Dolayısıyla böyle bir tablo çıkmış. Ama Çin mesela gelişmelerden memnun olan tek ülke gibi gözüküyor. Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasını dün aktarmıştım ben size. Afganistan'ın anarşiden en azından 3 haftanın sonunda çıkacağı umudunu dile getirmişti. Yeni bir sayfa açılması. Bu Pakistan'ın düzenlediği toplantıda Çin Dışişleri Bakanı da konuşmuş. Wang Yi de konuşmuş ve en başta 31 milyon dolarcık bir insani yardım açıklamış durumda Çin, Afganistan için. Ama daha önemlisi, Çin Dışişleri Bakanı'nın söylemi çok dikkat çekici. Amerika ve müttefiklerinin ekonomik ve insani yardım yapmakla mükellef olduğunu söylemiş Çinli bakan. Afganistan sorununu objektif biçimde değerlendirmeliyiz diyor Wang Yi. Amerika ve müttefiklerine ders almaları ve sorumluluğu üstlenmelerini talep etmeliyiz diyor. Afganistan sorununun azmettiricisi onlar diyor Çin Dışişleri Bakanı. 20 yıl boyunca diyor Amerikan askeri varlığında terörizm sadece yükseldi Afganistan'da, yoksulluk sorunu da çözemediler. Dolayısıyla sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor demiş Çin Dışişleri Bakanı. Böyle bir tablo var Afganistan'ın komşularıyla ilgili. İsviçre bu arada 35 milyon dolar yardımı onaylamış Federal Konsey. Amerika biraz daha temkinli. Obama'nın takasla serbest bıraktırdığı 5 Taliban üyesi de Afganistan'ın yeni hükümetinde. Bazı üyelerden kaygılarımız var. Sanki onlar bıraktırmamış gibi böyle açıklamalar yapmıyorlar mı? Yani gerçekten inanamıyorum gözlerime. Ya siz bıraktırdınız. Bugün bakan olanların serbest bırakılmasını sağlayan Obama yönetimi, Amerikan yönetimleri işin açıkçası. Şimdi de kalkıyorlar falan diyorlar. Hatta işte Savunma Bakanı Orta Doğu turunu sürdürüyordu ki 11 Eylül nedeniyle Suudi Arabistan'a gitmeyecekmiş. Hani Suudiler sorumlu tutulduğu için Amerikan kamuoyu nezdinde diyelim. Lloyd Austin de açıklama yapmış. Kaide Afganistan'a geri dönüp yeniden canlanabilir. Ya bunu acaba gönülden istiyor mu diye içimden geçmiyor değil açıkçası. Hakikaten çok acayip. Yani bütün bu süreci düşündüğünüz zaman ve Amerika'nın çekilmesini, bu açıklamalar çok timsah gözyaşları geliyor doğrusu insana. Demiş ki yani işte Kaide, IŞİD doğası gereği ister orada ister Somali'de her yerde olabilir. Yani Amerika'nın sayesinde zaten her bir yere saçıldı bütün bunlar. Taliban'ı uyardık demiş atlama tahtası olmasın diye, ama her zaman müdahale edebilecek pozisyonumuz var demiş. Antony Blinken'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Kapsayıcılık testini geçemedi Taliban falan, öyle bir sözlerini tutma şeyi yapmış. O da Rammstein, Almanya'da üstünde, Rammstein üstünde Heiko Maas, Alman Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmişti. Almanlar durumu değerlendirdiklerini söylüyorlar. NATO Genel Sekreteri de katılmış, Jens Stoltenberg onlara, Antony Blinken'la Heiko Maas'a. O da taahhütlerini yerine getirmeli Taliban diye böyle bir açıklama yapmış efendim. Rusya'ya gelince Rusya yönetimi yeni Afgan otoriteleriyle görüşme planlamadığını duyurdu. Şimdi tabii 11 Eylül'de olacağı düşünülen yemin törenine Rusya'da davetli, ama zaten onların büyükelçilikleri temasta, onu biliyoruz. Ekstradan birini göndermeyeceklermiş gibi gözüküyor. Bu konuda Peskov'un, Kremlin sözcüsünün açıklamaları da var. Afganistan'dan potansiyel tehditler terörizm ve uyuşturucu trafiği diye de tekrarlamış, kendi kaygılarını dile getirmiş. El-Kaide'nin yeterince mali, teknik potansiyelinin olduğu ve küresel barışa da tehdit oluşturduğunu söylüyor Rusya. Tacikistan'da askeri eğitimler bu arada gerçekleştiriliyor. Afganistan'la sınırı olan Tacikistan, Kabil'deki yeni Taliban geçiş hükümetinden memnun değil. Bütün hükümet, bütün etnik gruplar, Tacikler dahil, temsiliyet sağlanmadığı müddetçe biz destek vermeyiz diyor Tacikistan. Çok açık konuşmuş Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin yapmış açıklamayı. Kazakistan da aynı şekilde. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü yine aynı şekilde salı gün toplantı yapmışlardı. Tatbikat düzenleyecekler. Onlar da Ekim ayında Tacikistan-Afganistan sınırında olacaklar. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmüş. Bölgesel istikrarı ele almışlar. Şimdi bir de Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı var. 16-17 Eylül toplantısı. Bu toplantının dikkat çekici bir özelliği de tabii İran'ın üyeliğinin, resmi üyelik prosedürünün başlayacak olması. Bugüne kadar hep problemler çıkmıştı İran'la ilgili. Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü 20. yıl dönümünü de kutlayacak bu vesileyle efendim. Avrupa Birliği zaten dün aktarmıştım size, temkinli yaklaşıyor. Almanya'da temkinli yaklaşıyor diye. Daha çok insani meseleler, işte Afganları Afganistan'dan çıkartmaya odaklanıyor Avrupalılar. Sonra da çok fazla sığınmacı geliyor diyorlar. Bir de öyle bir şey. Yani bu coğrafyalar karışıyor. O insanları oradan boşaltıyorlar. Sonra da çok fazla sığınmacı var. Böyle bir kısır döngü içerisinde bir Avrupa tutumu var. Zaharova'nın, Rusya Dışişleri Bakanı'nın enteresan bir uyarısı olmuş. Yani anladığım kadarıyla Avrupalılar bu arada kendilerine gelsin istemiyorlar. Ama Afganları oradan çıkartacaklar, üçüncü ülkelere bıraktıracaklar. Klasik taktik. Zaharova bu yöndeki haberlere işaret edip böyle komşuların üzerine bu sığınmacıları yıkmaya kalkışmasınlar, Avrupa için felakete dönüşebilir diye Telegram kanalından görüşlerini beyan etmiş. Evet, Katar Kabil Havaalanı açılacak, bazı uçuşlar yapılacak filan diyor. Türkiye'nin de Kabil Havaalanı'na alakası, ilgisi büyük biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Almanya ile Afganistan'da durumu görüştü. Cumhurbaşkanı Tacikistan lideriyle görüştü. Böyle temaslar, İtalya Başbakanı'yla da Cumhurbaşkanı aynı zamanda görüşmüş. Cumhurbaşkanı bu arada Eylül sonunda, 19-22 Eylül tarihlerinde de New York'ta olacakmış, Amerika'ya gidiyor. BM Genel Kurulu toplantıları. Gerçi Amerikan yönetimi kim, herkese gelmeyin dedi. Pandemi var yani, lütfen şu BM toplantısı, tamam genel kurul. Yani geçen sene de biliyorsunuz hep sanal toplantı olmuştu. Mümkünse gelmeyin dediler adamlar ama Cumhurbaşkanı gidiyormuş efendim, böyle bir durum var. Tabii bütün dünyaya dediler, Türkiye'ye demediler. Evet, vaktim azalıyor birazcık. Size aktaracağım bir Kuzey Akım 2 üzerinden gaz akışının 1 Ekim itibariyle başlayabileceği yolunda Bloomberg'un haberini aktarmak istiyorum. Türkiye-Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Ankara'daydı. Dün söylemiştik. 7-8 Eylül tarihlerinde 2 gün yapılmıştı. Oradan henüz somut bir sonuç yok ama işte hedef büyükelçilerin karşılıklı atanabilir olması. Mısır'ın koşulları vardı. İhvan konusunda, İhvan'a desteğin en azından medya ayağının kesilmesi şartını Ankara karşılamıştı geçtiğimiz aylarda. Fransa'da Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad aleyhine yolsuzluk kara para aklama davası vardı. Temiz Mahkemesi 4 yıllık hapis cezasını onaylamış kendisinin. Vergi kaçakçılığı ile suçlanıyordu Paris'te. O 90 milyon euro değerinde varlıkları zimmete para geçirme suçu ortaya konuluyordu. Lübnan'da gelecek haftadan itibaren hiç akaryakıt bulunamayabileceği söyleniyor. Büyük bir yakıt krizi var Lübnan'da. Çözüm için Hizbullah İran cephesiyle Amerika böyle bir yarış halindeler ama henüz Lübnanlılar yakıt görmüş değil. Nasrallah İran petrolünün Suriye üzerinden getirilmesi vaadinde bulundu. Aynı zamanda orada Lübnan'ın da genellikle Suriye ile resmi temasta bulunması istenmiyor. Ama onlar da kabul etmek durumunda kaldılar. Kavgalar mavgalar çıkıyor Lübnan'da artık. Hakikaten büyük bir kriz, protesto gösterileri düzenleniyor. Böyle bir tablo var. Bakalım yakıta kavuşabilecek mi Lübnan? Tabii parçalı bir siyaset, mezhebi bölünmüşlükler içerisinde bir ülkede sonunda gelip böyle feci durumlara düşülebiliyor. Antony Blinken İran nükleer anlaşması ile ilgili açıklama yapmış. Zaman artık çok az kaldı demiş. Viyana süreci Nisan'da başlamıştı ama bir ilerleme olmadı. İran'da da seçim düzenlendi. 18 Haziran'da İbrahim Reisi başa geçti. İran'da Amerikalıları sorumlu tutuyor. Orta Doğu'da Kuzey Afrika daha çok dememiz gerekiyor tabii. Genişletilmiş Orta Doğu diyelim. Fas, anayasal monarşiyle yönetilen Fas'taki seçimlerde İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi, yani Fas'ın AKP'si çok büyük bir hezimete uğradı efendim, uğramış. Parlamento ve yerel seçimler aynı günde düzenleniyor. 395 sandalyeli parlamentoda AKP sadece 12 vekil çıkartıp 8. sıraya düşüyor. Liberallerin Milli Bağımsızlar Birliği büyük bir çıkış yapmış. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 2. sırada yer almış. Yani 3. 4. sırada da çok bir sürü muhafazakar, İstiklal Partisi, Sosyalist Birlik, Halk Hareketi, İlerleme Sosyalizm, bunlar hep böyle 20'şer sandalyeler çıkartmışlar. Fakat 2016 seçimlerinde 125 sandalye sayısı bulunan Fas'ın AKP'si 12 sandalye alabilmiş. Müthiş bir çöküş anlamına geliyor. %50.3 katılım oranı, ki 2016 seçimlerinde %43'müş katılım oranı, bu arada onu belirtelim. Şimdi tabii koalisyon gerekecek Fas sisteminde. Zaten kral en çok söz söyleme hakkı kralda. Ama koalisyon için uğraşacaklar. AKP de rakipleri de oy satın aldılar diye suçlamada bulunuyor rakiplerine. Milyarder Tarım Bakanı eski Aziz Akan Noğuç. Liberal Parti bu. Birinci sırada çıkan Liberal Parti 97 sandalye kazanan, 37 iken 97'ye çıkartmışlar. Koalisyon hükümeti kuracak gibi gözüküyor. AKP'de işte oy satın aldılar. Ama tabii kanıtını gösterin dediklerinde pek de bir şey sunamıyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, 73. kuruluş yıl dönümünü Pyongyang'da, başkentte düzenlenen törenlerle kutlamış. Kim Jong-un konuşma yapmamış ama o da katılmış. Bir de görüntülerde gaz maskeli askerler herkesin dikkatini çekti ama bu ilk de değil bu arada. Nükleer füzelerini de sergilememiş bu sefer. Çin lideri Xi Jinping ise Kuzey Kore'yi kutlamış 73. yıl dönümü vesilesiyle efendim. Ve son olarak Atina'da Mikis Theodorakis dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, müzisyen, besteci, hepimizin yıllarca kulaklarının pasını alan büyük mücadele adamı, büyük komünist kendisi. Bir komünist olarak yaşadı ve öldü ve son yolculuğuna uğurlandı. Çok sevdiğimiz sanatçımız Zülfü Livaneli de kendisinin yakın dostu cenazesine katılmış efendim. Evet, şimdi bir ara verelim. Eksende Feyruz seçmiş arkadaşlarım. Bintel Şalabiya çok da güzel bir şarkıdır. Azıcık dinleyelim. Az sonra doçent Hakan Güneş'le burada olacağız. Taliban hükümetini, protesto dalgasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Şalabiya, عيون الألبية حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا
حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا
حد القناطر محبوبي ناطر كسر القواطر يا ولفي ما أنا عليا
كسر الخواطر يا ولفي
وأيام عالبال بتعن وتروح وأيام عالبال بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني عيوني وتغزل فيا
سمعني غناني عيوني وتغزل فيا
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Hakan Güneş var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakan Bey, günlerdir Afganistan'ı, Taliban'ı konuşuyoruz. Tabii küresel bir mesele aynı zamanda. Herkesin dikkati de oralarda yeni şekillenecek yapı, Taliban, İslam Emirliği derken herkesin evet. Çağrıları oldu. Neden çağrı yaptılar? O da çok açıkçası biraz meçhul belki. Çünkü ideolojik pozisyonları da çok iyi biliniyor Taliban'ın. Tabii arada 90'lardan bu yana değişiklik olduğu söyleniyordu. Fakat biraz gecikmeli bir biçimde, biraz da sanki Pakistan'ın müdahalesiyle diyelim. Taliban evet. Geçiş hükümeti açıkladı. Bayağı enteresan bir hükümet. Amerika'nın evet. Aralananlar listesinde olup da Amerika'nın serbest bıraktırdıkları var içlerinde. Çoğu Paştunlardan oluşuyor. Dolayısıyla evet. Pek böyle şey değil. Ama onlar da diyorlar ki ya bu geçiş hikayesi idare edin. Daha iyisini açıklayacağız. Nasıl bir Taliban beklemek gerekiyor bu yapıda? Herkes boş yere uluslararası toplum daha doğrusu tabii bizim bir umudumuz yok ama küresel çapta boş yere umutlar mı var ne dersiniz? geçiş üretimi?
Evet, doğrusu yani birçok Taliban'ın değişmediğini düşünenler açısından bile bu hükümet bileşimi oldukça ne diyelim, beklentinin altındaydı. Yani en beklemeyenin bile beklemeyeceği kadar bir sıkı bir ekip çıkardılar. Çok iç, yani çünkü dışa dönük de olsa bir kapsayıcı hükümetten söz ediyorlardı. Tamam, anlaşıldı ki burada tamam kadınlar olmayacak ondan sonra. Hı. Fakat yani mesela Karzai'nin rolünü oynayabilecek, Abdullah Abdullah'ın rolünü oynayabilecek bir takım isimler olabilirdi. Bunu hiç, buna en yakın benzeyen bir isim dahi dahil etmediler. Ve tamamen yani kendi iç dengelerine uygun bir dağılım yaptılar. Pakistan'ın istihbarat direktörünün gelmesi genellikle zaten aralarında kim hangi bölümü paylaşacak, hangi bakanlığı alacak, hangi dolayısıyla bir takım kaynakları yönetecek tartışmasına bir arabuluculuk yaptığı, müdahale ettiği yönündeydi. Hı-hı. Şimdi bu şu kadarı anlaşılabiliyor. Yani kendi içindeki farklılıkları bir hayli yansıtan bir şey yapmışlar. Bir kabine yapmışlar ama tabii ki ülkede tam bir rakam veremiyoruz ama yani %10-15 bandında bir desteğe sahip bir hareket ülkeyi yönetiyor. Onun kendi kanatlarını, aşiretlerini, fraksiyonlarını falan işte yansıtan bir hükümet olmakla beraber Afganistan halkının %85'i, hadi diyelim 80'i en azından dışarıda. Yani bu hükümetin zaten bir seçimle olmadı zaten bu. Tamamen bir geçici denilen şey, çok daha kalıcı. Yani şu aşamada biraz daha esnek olabilirlerdi bir ihtimal. Dışa dönük, hani hiç değilse onu bile yapmadılar. Onu bile yapmadılar.
Pakistan'ın rolünü burada tam anlayamıyoruz açıkçası. Yani tabii biz geçmişten aslında Taliban'ın tabii kuruluşunda CIA'in ya da Pakistan İstihbaratı ısının rolünü de iyi biliyoruz ama en başta bu sürecin başında bir şekilde Taliban'ın herhalde Amerika'yı biraz dolaylı yoldan da olsa def etmiş olmasından memnun kalmış İran bile, Pakistan bu işin içine girip de bu hükümet bileşimi açıklanınca bir rahatsızlık duydu. Bir değişiklik var mı İran'ın tutumunda? Hani belki İran'la bakarak orada olup bitenleri okumak mümkün olur manasını soruyorum.
Şimdi Tahran, Paris, New York, İstanbul, yani bu merkezlerden yapılan, ya da Ankara, işte Moskova, bunlardan yapılan açıklamaların bir kısmı gerçekten Taliban'a yönelik bir ifade ya da seslenme. Genellikle iç kamuoyuna yönelik aslında seslenmeler biçiminde gerçekleşiyor. Şimdi İran'da tabii İran rejimi içerisinde çeşitli kanatların burada bir, bunu daha başından beri, yani çünkü bu anlaşma yeni değil. Bu ilişki de yeni değil. Taliban'ı destekleme uzun zamandır İran'da bu tartışmalı bir konu. Ama tabii ki reisiyle birlikte devrim muhafızları kanadı yani çok net bir şekilde bu yeni politikayı sürdürmek taraftarı. Dolayısıyla İran içerisindeki gösterilere bile itiraz ediyor. Yani şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar, tutukluyorlar falan. İran'da Taliban'ı protesto eden kadınları tutukluyorlar. Dolayısıyla şimdi bu adımı attılar. Bu ne kadar sürer bilmiyorum ama henüz İran vazgeçmiş değil. Çünkü benim anlayabildiğim kadarıyla giderek öyle. Yani Çin, Rusya nasıl oluyor da işte İran hani bu şeyin içinde, ABD zaten anlaşarak çekildi. Pakistan falan. Şimdi böyle bir denklemde olsa olsa bir varsayım olur diye giderek düşünmeye başlıyorum. O da bir tampon devlet. Yani içeride katı şeri şeyleri bir başka konu, esas konu belki bir yandan ama şey açısından, hani uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda sanki bir böyle bir İngiliz ve Çarlık Rusyası'nın yan yana karşı karşıya kaldığında Afganistan'a en nihayetinde bir tampon devlet rolü biçilmişti. Sanki bir tür böyle bir rol, herkesin bir parça etkili olduğu ama hiçbirinin tek başına çok fazla etkili olmadığı bir dış siyaset izleyeceğini varsayıyorlar. Ama bu tabii çökecek. Yani bu, ben bunun asla yaşayacak bir formül olduğunu düşünmüyorum. Taliban'ın iç şeyleri nedeniyle, eğilimleri nedeniyle.
Körfez etkisini Taliban üzerinde engellemek mümkün mü? Şimdilik biz tabii Katar ve hani yumuşatılmış siyasal İslamcılık dediğimiz İhvancılık karargahı Katar üzerinden görüyoruz ama Katar demek zaten Anglo-Amerikan devleti demek gibi bir şey. Dolayısıyla Körfez'in Afganistan üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanmasını ummak gerçekçi olur mu?
Hayır, Körfez'in etkisi tabii ki azalmayacak, hatta biraz artıyor gibi. Özellikle işte bu hava limanına teknik ekip gönderilmesi, insani yardım çerçevesinde bir takım yardımların hemen başlanmış olması, ama esas tabii burada ağırlığı yine hatırlamamızda yarar var. Pakistan bütün kuvvetiyle oradaki en etkili aktör. Fakat Pakistan açısından da hep bir risk var. Bu nereye kadar yönetebilecek? Yani bizzat yarattığı, desteklediği güçte. Hatta son direniş kalesi diyelim, Pençire görüntüleri paylaşıldı. Yani uçak yolladı. Şimdi orayı bastırmak için. Daha önce de zaten Pakistan tanklarıyla girmişlerdi şeye. Şimdi bunları hatırlıyoruz. Dolayısıyla esasen Pakistan var. Şimdi fakat Pakistan'daki değişime baktığımızda belki Afganistan'ın önümüzdeki dönem dış dünya açısından nasıl görüldüğünü, daha doğrusu işte İran, Rusya, Çin nasıl görüyor konusunu. Şimdi normalde çok sıkı bir Amerikan müttefiki iken Soğuk Savaş sonrası değişimler, Çin'in yükselişi ve benzeri faktörlerle şimdi çok enteresan bir yapı değil mi? Askeri olarak çok fazla Amerika'ya hala bağlı askeri teknolojiler açısından. Ama ona rağmen bir işte ya da onun dışında bir ilişki içerisinde bir nükleer silah edindi. Ve ekonomisinde de giderek Çin belirleyici olmaya başladı. Yani Afganistan için konuştuğumuz tamponlaşmayı belki bir tür hani böyle bir denge, yeni şartlarda bir denge devleti olma sürecini Pakistan'da da görüyoruz. Şimdi bu tabii Afganistan açısından da hani benzer bir şeyi sürdürmeye çalışacak, ama onun esas zorluğu biliyorsunuz bu peştunlar meselesi. Çünkü kendi içerisinde peştunlar var. Tabii Taliban tam kontrolünde yarattı ama hep şey ihtimali var. Yani daha aşiretçi tarafları, kanatları, yani doğrudan özellikle Hakkani okulu dışındakiler pekala başka eğilimler içerisinde olup Pakistan'a sırtını çevirebilir. Bu bir olasılık olarak var. Yani bunu ne kadar yürüt? Çünkü ne çok güçlenmesini isteyecek, ne de işte kontrolünden çıkmasını isteyecek böyle bir yapı. Bu yaşaması mümkün olmayan bir yapı da işte uluslararası toplum denilen devletler, büyük devletler ne diyelim, kendilerini ve bizleri oyalıyorlar.
Evet. Halbuki Çinliler çok, şimdi Amerikalılar çok anlaşılır bir şimdi anlaşmalarını yapıp çıktılar zaten. Hatta işte Lloyd Austin'de konuşmuş, çok güzel söylemiş aslında. Yani ne olacak canım, yani kaide çıkarsa bir daha müdahale ederiz. Zaten kaide diye bir şey var, ne şah ne falan. Ben biraz çarpıtıyorum olayı ama hani Amerikalıların timsah gözyaşları diyeceğim. Fakat Çinliler mesela çok memnun gözüküyorlar ve yatırım yapacaklar. Öyle de anlaşılıyor. Ama Orta Asya Cumhuriyetleri pek öyle değil. Rusya daha temkinli mesela. Çin'i burada herhalde en çok okumak gerekiyor. Gerçekten bugün ben Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin komşular toplantısındaki açıklamalarına baktığımda çok enteresan bir de üslup vardı. Batılılara alenen siz sorumlusunuz buradan, öyle çekip gitmek olmayacak, olmaz diye çok sert çıktığını gördük. Yani ekonomik, insani yardım, sadece ders almaları gerekmiyor, yardım etmek zorundalar dedi. Askeri varlıklarıyla kendileri bu tehdidi yarattılar, terörizmi yarattılar dedi. Şimdi tabii insani yardım da gönderecek Çinliler. Ama Taliban'ı adam edebilir mi Çinliler bu anlamda? Ya da böyle bir dertleri olur mu diye de sorabiliriz herhalde.
Evet. Şimdi Taliban tırnak içinde kullanalım, en azından görünen yakın vade açısından adam edilmiş görünüyor. Ne anlamda? Şu anlamda, Doha Anlaşması'ndaki temel madde. Yani Afganistan topraklarını uluslararası terörizme açmayacak, kullandırmayacak, kendisi kesinlikle böyle bir ilişkiye girmeyecek. Çok net bu cümledir Doha'da anlaşma. Bu Amerika'nın yaptığı anlaşma ama şeyi de bağlar. Buna karşı Amerika ben çekiliyorum dedi. Bundan ibaret bir anlaşma bu. Şimdi bu tabii diğerleri açısından da görülen bir şey. Yani eskisi gibi yapmayacak. Şimdi tabii bu söze ne kadar sadık kalır ve kalabilir? O da yani yaşayan bir organizma sonuç olarak. Yani insanları var, insanları var. Ama görünen vadede Pakistan'ın da yeni politikasına uygun olarak bu liderlik bu konuda çok şey görünüyor. Yani süreci hakim görünüyor Taliban yönetimi. Nitekim şey bile yani örneğin kadınların protestolarına yaklaşımı, kademe kademe şiddetin dozunu arttıran, müdahaleyi arttıran yaklaşımları bile konuya hakim olduklarını görüyor. Yani liderliğin örgüte, militanlarına, savaşçılara, işte bunlara hakim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir müddet gider ama eşyanın tabiatına uygun olmayan nasıl yaşayacak? aynı anda Çin, İran, Pakistan, ABD, işte Emirlikler falan bunlarla ilişki tutturmaya çalışan bir yer nasıl yaşayacak? Bu çok zor bir soru.
Burada son birkaç gündür de sadece başkent Kabil de değil, Mezar-ı Şerif'te işte başka yerlerde, hatta Kunduz'da da Taliban yanlısı, kapalı kadınlar sokakları doldurdular. Bu Taliban'da sanki biraz hani küresel PR çerçevesinde geçit veriyormuş gibi bir manzara da var. İsteseler vururlar yani, nihayetinde yapmaları
işte değil. Tabii. Yapacaklar da zaten onu.
Evet, onu soracağım. Bu protestolar neyin işareti? Nasıl okumak lazım?
Şimdi bu protestolar birçok tabii ki yansıyan görüntüler var. Bunları izliyoruz. Faryat'tan, Gazne'den. Şimdi bir bölge, bölgesel dağılım açısından baktığımızda geleneksel Kuzey İttifakı sahasında hatır sayılır bir şey var. Artı Kabil, artı bir de Kabil'in etrafında bir Şii kuşak vardır. Şehirler, Gazne mesela onlardan biri. Oralarda mesela daha bir tık daha ne diyelim öne çıkıyor diğer şehirlere oranla. Hani Taciklerin olduğu yerler ve tabii ki Hazaraların olduğu yerler gibi. Ama ülke çapında da dememiz için yeterince örnek gördük. Bunların kayıtlarını izliyoruz. Şimdi bu tabii artık yani başka çıkışı olmayan tek seçenek. Çünkü silahlı direniş bitmedi ama çok da daraldı. Yani Pençir Vadisi'nin dağlık kesimlerine küçük birkaç kasabaya falan sıkıştı ve hani daha sahasını kontrol ediyorlar. Bir takım sürprizler olur mu? Tam bilemiyorum ama biraz zor görüyorum. Şimdi geriye aslında onlara da cesaret veren birinci gün sokağa çıkan kadınlardı. Ve bu yani artık hani susarak evde oturarak herhangi bir şekilde artık ne yapılacaksa hani olsun diyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu yaptığımız işin de Afganistan'ın kaderini değiştireceğini falan zannetmiyoruz. Ama elimizden yani yapabileceğimiz ve yapmamız gereken tek şey bu. Sokağa çıkıyoruz diyorlar. Pek çok göstericiden şey yansıyan bu. Çok temel tabii sloganları yani artık hani onlarca gösteriyi tek tek izledik. Birkaç şey öne çıkıyor. Her şeyden önce azadi diyorlar, özgürlük diyorlar, müstakillik diyorlar, bağımsızlık diyorlar. Yani Amerika'da ona da hepsine de karşı oldukları. Evet. Ve tabii ki kadın haklarıyla ilgili pek çok slogan atıyorlar. İşte ya toplumun yarısı kadınsız olmaz, Afganistan kadınları çok yaşasın gibi. Ve bir tane son önemli slogan, o da kahrolsun Pakistan. Kahrolsun Pakistan demek, kahrolsun Taliban demek. Yani o eş anlamlı bir şey. Afganistanlılar açısından evet öyle kullanıyorlar. Yıllardır aslında böyleydi. Bizim gündemimize yeni yeni giriyor bu olgu. Taliban'ın ne kadar eşittir Pakistan gibi görüldüğü, algılandığı konusu. Ve öyle olduğu konusu doğrusunu isterseniz. Şimdi dolayısıyla bunu bastırarak, eğer bastırırlarsa yani ki yapacaklar öyle görünüyor ama bunun derecesi çok önemli. İşte o noktada başka bir takım yaklaşımlar devreye girer. Şimdi bu hükümetlerin, Batı merkezlerinin tabii ki bir yani bu çok umursamadıkları ortada. Bu yeni duruma da adapte olacaklar çok hızlı. Taliban'la dolaylı ilişki, tanıma ilişkisi de sürdürecekler. Ama kadınların protestosuna yani gözünü kulağını kapatamayacak. Amerika'da da senatörler ve milletvekilleri olacak. İşte İsveç'te de, Türkiye'de de, efendime söyleyeyim Hindistan'da da falan. Yani ancak bu var, elde bu var. Başka hiçbir şey yok ve bu kabul edelim ki tıpkı bir Nazi karanlığı gibi. Yani bu bir günde gitmez. Ama bu yani Nazi karanlığına Nazi karanlığı demeyi, adını doğru koymayı başarmamız lazım uluslararası toplum olarak da. Ve bu tabii ki tanımamak burada çok önemli ve onlar da bunu söylüyorlar zaten. Tanımayın diyorlar. Onlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Onun için sokağa çıkıyorlar. Çok zor bir süreç gerçekten ama yine de bence herkesi, bölgeyi izleyenleri bile şey şaşırttı. Yani bu kadar çok sayıda kadın. Bu çok az şey değil bu şartlarda. Yani inanılmaz bir şey. Hani çok özür dilerim bir cümleyle, hani Belarus olsaydı beğenirdiniz ama burası Afganistan görüntüsü diyesim geliyor. Yani inanılmaz.
Peki çok çok teşekkür ediyorum Hakan Güneş, değerlendirme
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Süreci beraber takip edeceğiz. Tekrardan değerlendirmelerinize başvurmak isteriz. Çok teşekkür.
Tabii ki. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Doçent Hakan Güneş'le konuştuk. Afganistan'daki geçiş hükümetini, uluslararası tepkileri ve ayrıca da yeni yeni filizlenen, umarız devam edecek olan kadınlar açısından. Çünkü kadın hakları da değil aslında, herhalde insan olma hakkı, kadınların insan olma hakkı diye, yani yumurtlayan tavuk olma durumu değil, insan olma hakkı olarak algılamakta fayda var demek lazım Afganistan'da olup bitenler için. Bu arada Eksen'in ilk bölümü sırasında aktarmıştım size, Lübnan yakıtsızlıktan kurumuş vaziyette, durum vahim diye Banyas'a, Suriye limanına, Lübnan'a İran'dan gönderilen ilk yakıt taşıyan geminin ulaştığı yolunda haberler var. Bu da önemli bir mesele. Amerika'nın yakıt ambargosunu tırnak içerisinde, direniş cephesi öyle adlandırıyor, bu şekilde kırmayı planlıyor idi. Hizbullah İran cephesi Banyas'a ulaşmış. Suriyeliler de memnuniyetle o petrolü, bu yakıtı yetmekten bahsediyorlardı efendim. Evet, bugün de bu kadar. Monofonix ile bitirelim, Bang Bang ile bitirelim. Yayınımızı yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.